Ayrım 11.
Güz yağmuru berekettir. Behice Bora'nın cenazesinin arkasından yürüyoruz. Önümüz insan, arkamız insan. Gençler, yaşlılar, çocuklar, binlerce, binlerce insan. Topluluktan alkış yükseliyor. Alkış, alkış. Yanımda yürüyen tanımadığım birisi, ne güzel düşünülmüş bu alkış olayı diyor. Ben de ne güzel düşünülmüş diyorum. Sessiz, yaslı bir topluluk değil bu. Konuşan, birbirine tanıdık tanıdık bakan, birbirine sevgiyle, saygıyla bakan bir topluluk. Yürüyüşünün eylem olduğunu bilen. Behice Boran, Brüksel'de öldü. Behice Boran, İstanbul'da toprağa veriliyordu. Behice Boran bu sokaklarda yürümüştü. Bu alanlarda konuşmuştu, bu dili konuşmuştu. Bu ülkenin yemekleriyle büyümüştü, bu ülkenin türkülerini söylemişti. Ne yazık, onu türkü söylerken hiç dinlemedim. Bu ülke onun ülkesiydi. Şimdi buradaydı ama ben biliyorum o hep burada oldu. Brüksel'deyken de buradaydı, oralarda hep buralarda oldu. Buradayken de oralardaydı. Şili'deydi, Arjantin'deydi, Fransa'daydı, Almanya'daydı, Sovyetler Birliği'ndeydi, Çin'deydi. Her yerdeydi, bütün dünyadaydı. Tarihteydi, coğrafyadaydı, felsefedeydi, tiyatrodaydı, sinemadaydı, her yerdeydi, her şeydeydi. Onu büyük yapan bunlardan başka bir şeydir. Onu büyük yapan yaşadıklarını neden yaşadığını bilmesidir. Neyi seçtiğini bilmesidir. Seçtiğine sahip çıkmayı bilmesidir. Sahip çıktığına hiç ihanet etmemeyi bilmesidir. Bütün bunları bir ömür boyu eksiksiz sürdürebilmek öyle güçtür ki büyümek de kolay mı? Bilmek, seçmek, yaşamak. İnsan böyle de tanımlanabilir. Yurdunda kalsaydı hapiste olacaktı. Vatandaşlıktan atılmıştı. Ancak öldükten sonra yurduna gelebilmişti. Büyük Millet Meclisi'nde saygı töreni yapılmıştı. Bu çelişkiyi de yaşamıştık. Ama aynı günlerde kaç çelişkiyi yaşıyorduk. Aynı günlerde Atatürk Barış Ödülü veriliyordu. Atatürk Barış Ödülünü Türkiye Cumhurbaşkanı, Federal Almanya Cumhurbaşkanı'na veriyordu. Federal Almanya Cumhurbaşkanı'nın ödül töreninde insan haklarına ilişkin sözleri bazı çevrelerin hoşuna gitmemişti. TRT Atatürk Barış Ödülü ile ilgili yayınlar yapıyordu. TRT Behice Boran'ın barışçılığına ilişkin yayın yapmıyordu. Behice Boran barış için çok emek vermiş, çok acı çekmişti. Behice Boran Barışseverler Cemiyeti'nin kurucularındandı. Bu cemiyet Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmaması için zamanın milletvekillerine bir mektup göndermişti. Bu eylemi suç sayılmış, cemiyet kapatılmış, yöneticileri tutuklanmıştı. Behice Boran da tutuklanmış, hapse atılmıştı. Uzun sürede hapiste kalmıştı. Bu olayı Barış Derneği davasından yargılandığımız mahkemede sanık sırasında bir kez daha dinlemiştim. Olay Barış Derneği davasının deliller arasında sayılıyor, suçlanmamız için sayılıp dökülen nedenlerden birini oluşturuyordu. Ülkemde barışı savunmak ne zahmetli işmiş diye düşünmüştüm. Kore Savaşı'nın üstünden yıllar geçmişti. Kore Savaşı'nın anıları, zaman zaman rastladığım büfelerin üstünde yazılı Kore gazisi büfe sahibiyle adı unutulup Koreli diye çağrılan Kore Savaşı'na katılmış vatandaşların sınırında kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Kore'den sonra Vietnam'da, Küba'da, Nikaragua'da savaşmış, bugünlerde Körfez'le uğraşıyordu. Onun işi bitmezdi, dünya büyüktü. Dünya büyüktü ama jet uçakları da hızlıydı. Amerika'dan kalkan jet uçakları Türkiye'ye geliyor. F-16 filomuzu oluşturuyordu. Burada da F-16'ların yapımına başlanmıştı. Bunun için özel bir tören yapılıyor. Bu törende uçak firması olan General Dynamics'in temsilcisi de konuşuyordu. General Dynamics mi? Biz bu adı daha önce duymamış mıydık? Sahi duymuştuk. Bu şirketin dünyanın her yanında rüşvet verdiği iddia edilmişti. Öyle ya, bu şirkette sözü geçen. Bizim bileceğimiz falan yoktu ya, Amerikan Kongresi bir tahkikat açmıştı galiba. Bu F-16'ların dünyadaki satışlarında şirketin rüşvet verdiği iddiası incelenmiş, birçok yerde doğru da çıkmıştı. Türkiye'de de konu epey dalgalanmış ama bizde böyle şeyler olmadığı sonucuna varılmıştı. General Dynamics şirketi dünyanın her yanında bu uçakların satışı için rüşvet vermişti. Ama Türkiye'de vermemişti. Vermemişti çünkü Türkiye'de rüşvet alacak kimse olmamıştı. Olmamıştı çünkü olmazdı. Bu da bu kadardı. Olayı anımsıyorum. Çünkü biz o zaman C-16'da yatıyorduk. C-16 Samalcılar Cezaevinde bir koğuştu. Barış Derneği davasında tutuklu yatıyorduk. Gazetelerde F-16 konusundaki tartışmaları okumuştum da gülmüştüm. Ne garip demiştim. Böylesine rastlantı. Ya uçakların sembolü C-16 olsaydı da koğuşun adı F-16 olsaydı? Mektuplarımız F-16 koğuşu diye gelirdi. Neyse ki öyle olmadı. Biz C-16'da yattık. F-16'lar da göklerde uçtu. Behice Bora'nın arkasından yürürken bunlar da geldi aklıma. Aklıma geldi ya, sözünü etmedim. Oysa yanımda iki C-16'lı daha yürüyordu. Aykut Göker'le Niyazi Dalyancı. Bu F-16'ların bir de adı varmış. Savaşan Şahin. Ekranda uçan F-16'lara bakıyorum. Bu ada yakışıyorlar. Amerikalıların böyle tuhaf huyları vardır. Uçaklara, tanklara, bombalara böyle isimler takarlar. Hiroşima'ya atılan bombanın adı da Little Boy değil miydi? Onu küçük çocuk değil de bacaksız gibi filan çevirmeli. Ama bu bacaksız Hiroşima'yı yok ederek atom çağını başlatmıştı. Nagasaki'ye atılan bombanın adı da Fat Man'di, Şişko. Pershing füzeleri de adını bir Amerikan generalinden alıyormuş. General Pershing, Kızılderilileri yok eden bir birliğin komutanıymış. En iyi Kızılderili ölü bir Kızılderilidir sözü de onunmuş. Bu Şahin sözü de siyasal sözlükte savaş yanlıları anlamına gelmiyor mu? Şahinler, savaş yanlıları, işlerin sertlikle çözümünü isteyenler. Karşıtı da güvercinlerdir, savaş yanlısı olmayanlar, işlerin görüşmelerle çözümünü isteyenler. Güvercin barışın simgesi. Picasso'nun Dünya Barış Kongresi için çizdiği güvercin bütün dünyada barışın simgesi olmuş. Güvercin, kumru bizde de çok sevilen kuşlardır. İyiliği, bereketi, uğuru simgeleyen hayvanlar. Savaşla barışı simgeleyen kanatlılar da vardır kültürümüzde. Kartallarla leylekler. Kartallarla leylekler savaşı gökyüzünde başlayınca aşağıda toplanan halk ilgiyle, üzüntüyle seyreder. Ben de birkaç kez görmüştüm. İnsanlar hep leyleklerden yanadırlar. Bizim toplumumuz leylekleri çok sever. Evinin bacasına leylek konan aile sevinir. Bu olay uğur sayılır. Leyleğe dokunulmaz. Leylekler korunur. Gelişlerine sevinilir, gidişlerine üzüntü duyulur. Bir leyleğin göçü gibi mi gitmişti Behice Boran? Kartallarla leylekler savaşını hep kartallar kazanacak sanılır. Öyle ya, kartalın bu kavgayı kazanmak için gerekli her şeyi vardır. Sivri gagası, güçlü kanatları, yakalamaya alışık pençeleri. Leyleğin ise uzun gagası kavga etmeye uygun değildir. Uzun bacaklarının ucundaki ayakları da konmaya yarar. Pençe bile sayılmaz. Ama kavga çıkınca leylekler kaçmaz. İki taraf da birbirine girer. Aşağıda biriken halk üzüntüyle gökyüzüne bakar. Bazen yaralı bir leylek yere düşer. Hemen kucaklanır, yarası temizlenir, kapalı bir yere alınır, dinlendirilir. Gene gözler yukarıya çevrilir. Ben kartalların kazandığını da gördüm, leyleklerin kazandığını da. Leyleklerin o umulmadık zaferini gördüm. Baştan kaybediyor gibiydiler. Tüyleri havada uçuşuyordu. Ama öyle canla başla dövüşüyorlardı ki. Onların dövüşünü haklı buluyorduk. Leylekler kavgacı değildir. Onlar bir yere gitmek için uçuyorlardı. Kartallar onlara saldırmıştı. Biz öyle düşünüyorduk. Onun için de saldırgan kartalların dövüşü kazanmamalarını istiyorduk. Kavganın bir noktasında kartallar durakladılar. Bir ikisi geriye uçmaya başladı. Arkadan bütün kartallar kaçmaya başladı. Kartallar kaçtılar, leylekler kazanmıştı. Aşağıda birikmiş halktan bir sevinç çığlığı kopmuştu. Herkes bağırıyor, alkışlıyordu. Bizim halkımız barışçıdır. Barışçıdır ve onurlu bir halktır. O anda bunları sezdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Leyleklerin kazanması uğur olarak karşılandı. Bu yıl bereketli olacak dendi. Bu yıl dirlik düzenlik olacak dendi. Yıl kaçtı anımsamıyorum. Keşke bir leylek bayramımız olsaydı. Leylek bayramımız olsaydı da uçurtmasını kapan çocuk koşsaydı, yemeğini alan aile gelseydi, genç kızlar salıncaklarda sallansaydı, gökyüzüyle yeryüzü birbirini kucaklasaydı. Savaşan dünyada leyleklere yer yok, uçurtmalara da. Savaşan dünya uçakların, tankların, füzelerin, bombaların dünyasıdır. Savaşan dünya ölümlerin, yaralanmaların, sakatlıkların, toplanan denklerin, ayrılan ailelerin dünyasıdır. Savaşan dünya çıkarların, tatlı kârların, yağmalanan ürünlerin, paylaşılan ülkelerin, kapı arkası pazarlıkların dünyasıdır. Savaşan dünya borsaların, tahvillerin, senetlerin, altınların, dolarların, markların, aldım sattımların, sende ne varların, paran kadar konuşların dünyasıdır. Savaşan dünyada leyleklere yer yok. Uçurtmalara da. Behice Bora'nın arkasında yürüyoruz. Şişli Camii'nden bu mezarlığa kaç kez yürüdük. Bizi bir araya hep ölümler mi getirecek? Yok canım, yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Bizi bir araya getiren hayattır. Kimin öldüğünü sanıyorsun sevgili dostum? Kimmiş ölen? İşte Cavit Orhan Tütengil. İşte Orhan Apaydın. Kim ölmüş? Hangisi ölmüş? Ben ortada ölen falan görmüyorum. Biz Behice Bora'nın arkasında yürüyoruz. Biz Behice Bora'nın arkasında. Biz Behice Bora'nın. Biz Behice. Biz. Bir tas sıcak süttür barış. Çocukluğum savaşla geçti. Bazı günler tabancalarla savaşırdık, bazı günler yay ve oklarla. Bazı günlerde kılıçlarımız son sözü söylerdi. En çok kılıcı severdim. Bir ucu düşmanın göğsünü bulmuş bir kılıcın kabzasını tutan elimin heyecanı bütün benliğimi sarardı. Çocukluğum savaş filmleriyle geçti. Kovboylar tabancalarla dövüşürlerdi. Tarihi filmlerde kılıçlar konuşurdu. Daha İkinci Dünya Savaşı'nın filmleri yapılmamıştı. En çok Kızılderili öldürüp beyaz kadınlarla çocukları kurtaran Amerikan askerlerini görürdük. En sıkıntılı zamanda yetişen Amerikan askerlerinin uzaktan bayrağı göründüğü zaman salon alkıştan inlerdi. Çocukluğum savaşın gölgesinde geçti. Gündüzleri fırının önünde kuyruk olup karneyle ekmeğimizi alırdık. Bazı zamanlar askeriyenin önüne gidip askerlerden tayin alırdık. Geceleri de evimizin bütün pencerelerini sımsıkı kapatırdık, karartma vardı. Gece olunca savaştan korkardık. Gündüz olunca savaş oyununa bayılırdık. Daha Yanis Ritsos'un adını duymamıştım. Barış adını taşıyan şu şiiri yazdığını da bilmiyordum. Zaten Ritsos bu şiiri o zaman yazmamıştı. Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Akşam alacasında gözlerinde ferahlı bir gülümseyişle döner ya baba, elinde yemiş dolu bir sepet ve serinlesin diye su, pencere önüne konmuş toprak testi gibi ter damlalarıyla alnında, barış budur işte. Barış sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda, yüreği korkuyla ürpertmediğinde sokakta ani fren sesi ve çalınan kapı, arkadaşlar demek olduğunda sadece. Barış açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun. Gökyüzünün renklerinden uzaklaşmış çanlarıyla gökyüzünün dolmasıdır içeriye. Bayram günleri çalan gözlerimizde. Barış budur işte. Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Başaklar uzanıp ışık ışık diye fısıldarlarken birbirlerine, ışık taşarken ufkun yalağından barış budur işte. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler, geceliğin kapı kapı dolaştığı zaman bir türkü ve dolunay taptaze yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasından, cumartesi akşamı berberden pırıl pırıl çıkan bir işçi gibi barış budur işte. Bu şiiri Türkçeleştiren Ataol Behramoğlu'nu da daha tanımamıştım. Ataol da o yıllarda yeni doğmuş olmalıydı. Ataol'u sonraki yıllarda ara sıra görecektim. En çok da Maltepe cezaevinde. 10 ay boyunca her sabah ve her akşam görecektim. Ataol'un kızının adının Barış olduğunu da öğrenecektim. Orada her gün çalıştığını, şiir yazdığını, şiir çevirdiğini görecektim. Yoksa bu şiiri de orada mı çevirmişti Ataol Behramoğlu? Bilmiyorum. Barış Derneği davasında yatarken. Bizim savaş oyunu oynadığımız çocukluk yıllarının birinde 1939 yılının 23 Ağustos'unda bir yazar şunu yazmış. Her şey bitti artık. Gerçekten bir yazar olsaydım savaşı önleyebilmem gerekirdi. Bu bilinmeyen yazarın notunu bulan Elias Canetti sinirlenmiş. Sinirlendim bu cümleyi okuduğumda. Kızgınlığım daha da artarak bir yere yazdım. İşte diye düşündüm. Yazar sözcüğünde bana en itici gelen şeyi burada buldum. Bir yazarın yapabileceğinin üst sınırıyla düşünülebilecek en büyük çelişkiyi oluşturan bir istem, yazar sözcüğüne saygınlığını yitirten, yazarlar loncasında biri göğsünü vurarak dev amaçlarını dile getirdiğinde dinleyeni kuşku içerisinde bırakan büyük söz söylemenin bir örneği. Ama sonraki günlerde bu cümlenin peşimi bırakmadığını, aklımdan hiç çıkmadığını anlayıp şaşırdım. Önüme çekip parçalara ayırıyor, bir yana itiyor, sonra yine başına oturuyordum. Bu cümleden bir anlam çıkarmak, içinde bir anlam bulmak salt bana düşen bir işti sanki. Daha başlayışı tuhaftı. Her şey bitti artık. Zaferlerin başlaması gereken bir dönemde kesin ve umutsuz bir yenilgiyi dile getiren bir anlatım. Her şeyin zaferlere göre yönlendirildiği, zaferlerin üzerine kurulduğu bir zaman parçasında bu cümle, sonun umarsızlığından, üstelik de bu son kaçınılmaz bir sonmuş gibi söz ediyordu. Gerçekten bir yazar olsaydım savaşı önleyebilmem gerekirdi biçimindeki asıl cümle ise daha yakından incelendiğinde büyük konuşmanın tam tersini, başka deyişle mutlak anlamda bir başarısızlığa uğrayışın açığa vurulmasını içermekteydi. Ama daha çok bir sorumluluğu, üstelik de asıl şaşırtıcı olan yanı buydu, sözcüğün alışılmış anlamında sorumluluktan en az söz edilebilecek bir yerde dile getiriyordu. Burada biri, sessizliğin ortasında konuştuğu için söylendiğini ciddiye aldığı kesin olan biri, silahı kendine doğrultmaktaydı. İstemini kurmak yerine ondan vazgeçiyordu. Gelmesi kaçınılmaz olan karşısında duyduğu çaresizlik içinde, kim olduklarını iyi bildiği kesin olan asıl sorumluları değil, kendini suçluyordu. İyi bildiği diyorum, çünkü bilmeseydi gelecek konusunda daha farklı düşünecekti. Başta okuyanın kendini kaptırdığı kızgınlığın kaynağı olarak ise tek bir şey kalıyordu bu durumda. Bu satırları yazanın, bir yazarın ne olması gerektiğine ilişkin tasarımı ve savaşın çıkıp da dünyasının yıkıldığını gördüğü ana dek kendini böyle bir yazar saymış oluşu. Elias Canetti, yazarın uğraşı adındaki denemesinde anlatıyor bu olayı. Bir yazarın kim olursa olsun tek bir kişinin kendini savaştan sorumlu sayması çok güzel bir şey geliyor şimdi bana. İşte insana özgü bir davranış diyorum. Bir erdem, bir yüreklilik, bir sorumluluk. İşte insanlık, işte insan. Şimdi böyle diyorum ya, çocukluğumda hiç böyle gelmezdi bana. Savaş neden kötü olsun ki? Biz haklıydık, düşman haksız. Biz iyiydik, düşman kötü. Biz yenerdik, düşman yenilirdi. Biz madalya alırdık, düşman ya ölürdü ya da sakat kalırdı. Dedem bize bakar bakardı da başını sallardı. Siz savaş nedir görmediniz. O savaş demezdi, muharebe derdi, harp derdi. Görmemişsek görmemiştik, neydi yani? O da bizim oyunlarımızı bilmezdi. Sahi biz savaş görmemiştik. Gazetelerin birinci sayfalarında bilmediğim yerlerin adı, iki taraflı oklar, sayılar, tarihler falan vardı. Şöyle bir göz atardık, yallah savaş oyununa. O yıllarda sakat birini görüp de harpte oldu dediklerinde, düşmana olması gereken bir şeyin nasıl olup da bizden birinin başına geldiğini anlayamaz, biraz da sakatlanan adama kızardım. Henry Barbos adını duymadığım yıllardı. Oysa Henry Barbos 1917 yılında şu yazıyı yazmıştı. Sağ kalan askerlere. Yaşamını ve düşüncelerini paylaştığım, bir gün yeniden bulmayı umduğum arkadaşlar, kitabımı sevdiniz çünkü doğruları söyleyen bir kitaptı. Burada sefaletinizi ve acınızı yeniden buldunuz. Burada büyük savaşı nasıl yaptıysanız öylece buldunuz. Doğru söylemişsin diye haykıran kardeşlik dolu kitleniz bana bir yıldır sürekli yaşamımın onuru ve sevinci olacak bir sevgiyi kanıtladı. Sizleri tanıyan ben gerçeğe yaraşır olduğunuzu biliyordum. Çektiğiniz hiçbir acının dünyadan gizlenmemesi gerekliydi. Kaypak gazeteciler istedikleri kadar aldatılmanız gerektiğini, daha iyi yönetilmeniz için sizlere yalan söylenmesi gerektiğini yazsınlar, adalet düşüncesini kurtarmak için insanların nelere dayandıkları cephe gerisindeki okurlara anlatıldığında, bunlar istedikleri kadar kulaklarını tıkayıp yüzlerini utançla örtsünler, bu safsatacılar, güven veren ve yargılamaya hakkı olanların, yalnızca savaşta güçsüzlerin haklarını korumuş olanlar olduğu gerçeğini önemsiz saymaya, saptırmaya, gizlemeye çalışsınlar. Ne önemi var? Gerçek, gerçek. Kısaca sizin için yapılabilecek, işte onlar, oldukları gibi demekten daha parlak bir övgü yok.